Ayrım 5. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 73. Ümmühan Duman, Afşin Hunu köyünde 1942. Ümmühan Duman Sünniydi ama Mahmut'tan Aleviydi. Sevmişlerdi birbirini gençlik yıllarında. Basit bazı ufak tefek itirazlara rağmen evlenebilmişlerdi. O zaman engellemeler olmazdı. Çok fazla sorun edilmezdi böyle durumlar. Hele ki her iki taraf da yoksulsa ve birbirlerine dayanmak, birbirleriyle var olmak zorunda olduklarını farkındalarsa. Mahmut Han da Ümmü Han da böyle ailelerdendiler. Köyün yoksul ailelerindendi her iki ailede. Dolayısıyla birbirlerine karşı aşağılayıcı tutumlar içine girmelerinin geçerli bir nedeni yoktu. Ümmü Han ve Mahmut Han karşılaştıklarında birbirlerinin dikkatini çekmişlerdi. Daha sonraki karşılaşmalarında, bakışmalarında kaçak bir aşk dolmuştu yüreklerine. O aşk Ümmü Han ölene kadar hep devam etti. Evlendiklerinden bir süre sonra köylüleri Mahmut Han'ı rahat bırakmadılar. Taciz ettiler, yolunu kestiler, evini taşladılar. Tarlasını sulamasına engel oldular. Kürtler ve Aleviler bu köyde yaşayamaz dediler. Bu köy onlara mezar olacak dediler. Ümmü Han eşi Mahmut Han'la birlikte yaşadı tüm baskı, saldırı ve zulümleri. Köylerinde Mahmut Han'a ve ailesine saldırdıklarında çok söylediler Ümmü Han'a Mahmut Han'ı bırak diye. O direndi ve inandı kaderinin Mahmut Han'la olduğuna, Mahmut Han'la yaşayıp Mahmut Han'la öleceğine. Mahmut Han ve ailesi köylülerle yaptıkları bir kavga sonrasında büyük bir katliamdan tesadüfen kurtulmuşlardı. Bunun üzerine Mahmut Han hapse girmişti. Mahmut Han hapse girdiğinde çok ısrar ettiler, çok zorladılar Mahmut Han'ı bıraksın diye. Bu Alevi Kürt'ü boşa diyenler her gördüklerinde soruyorlardı. Ne zaman bırakacaksın bu gavuru diye. Ama inandı bir kez Ümmü Han. Güvendi ve vazgeçmedi inancından. Bekledi Mahmut Han'ı. Hapiste ziyaretine gitti moral vermek için. Yakınmadı, ağlamadı onun yanında. Gözyaşlarını ondan gizledi. Acısını onunla paylaşmayı kıyamadı. Yalnız yaşanan acılar çoğalırmış derlerdi. O da acılarım çoğalsa da Mahmut Han'a aktarmayacak, onu acılarımla üzmeyeceğim diyordu. Sevincini taşıdı Mahmut Han'a dört duvar arasında. Onu utandırmamaya, onu üzmemeye göre kurdu hayatını. Evin geçimine katkıda bulundu Mahmut Han'ı beklerken. Çocuklara baktı, tarlaya gitti, evin işlerini yaptı, usanmadan, yorulmadan. Mahmut Han cezaevinden çıktığında Ümmü Han hemen sarıldı onun ellerine. Bıraktı kendisini onun yüreğine. Ne dediyse yanında yer aldı. Mahmut Han'ın söylediklerine hep inandı. Olmaz demedi. Olur mu acaba diye aklında bir şüpheye yer vermedi. Eski köylerini bırakmış sürgün olmuşlardı. Bulundukları yeni köyde de iş yoktu, tarla takım yoktu. Düşmanları kendi köylerine gitmelerine hoş bakmıyorlardı. Gidip yeni bir bela almak doğru değildi. Bu yokluktan ve zulümden kaçmak, çocuklarına ve kendilerine yeni bir yurt bulmak zorundaydılar. Göksu'nun düğün yurdu köyüne gitmeye karar verdiler ve gittiler oraya. Köylerinde topraklarını bıraktırdılar, dirliklerini, düzenlerini bozdular. Sersefil ettiler, kendilerini de, çocuklarını da. Kürt olmaktı, Alevi olmaktı bütün bu zulümlere sebep. Gittikleri köyde geçimlerini çıkartamadılar. Ekmek buldularsa suyu, suyu buldularsa da ekmeği bulamadılar. İş imkanı yok, gelir yoktu. Oradan bir süre sonra Maraş'a gitmeye karar verdiler. Bu arada çocukları oluyordu, Mahmut Han'la Ümmü Han'ın. Her gelen rızk ile gelir diyorlardı. Doğan her çocuk yeni bir umut ve güç kaynağı oluyordu. Nevruz olduğunda arkasında Nazife, Firuze, Mehmet, Günay gelmişlerdi. Çocuklarla hayatları renklenmişti. Sorunlara karşı daha çok dirençle, zevkle mücadele ediyorlardı. Maraş'a geldiklerinde her şeye yeniden başlamışlardı. Yaşadıkları tüm kötü günlerin geride kaldığını düşünüyor, onların sözünü bile etmiyorlardı artık. Maraş'ta bir süre değişik işler yapan Mahmut Han, bir bakkal dükkanı açarak ticaret yapmaya başladı. İşleri iyi gidiyordu. Bir süre sonra bir arsa aldı, ev yaptı. Daha sonra işlerini büyüterek devam etti ve yeni bir arsa alarak bir inşaata daha başladı. Kıran günlerinde Ümmü Han Duman ve ailesi bu mutluluk ve umut dolu günleri yaşıyordu. Bu günlerde Ümmü Han Duman iki oğlu, üç yetişkin kızıyla 36 yaşında genç bir kadındı. Öğretmenlerin cenazesi ve sonrasında olanları Duman ailesi biliyordu. Kızları törene katılmışlar, saldırılara maruz kalmışlardı. Kızlar eve geç geldikleri için babalarından azar işitmişler, anneleri araya girerek sorunu satlıya bağlamıştı. Duman ailesi de akşam yapılan saldırı hazırlıklarını görüyor ve kaygılanıyorlardı. Ancak onlar da durumun büyüklüğünü tahmin edememişlerdi. Sabah olduğunda mahalledeki gerilim herkesi etkileyecek kadar yüksekti. Çok sürmeden sokaktaki hareketlilik saldırganlığa dönüştü. Ümmü Hanların evinin önüne doluştular. Yangın çıkartmak için evin üstüne ateşler atılıyordu. Alt kattaki bakkal dükkanına girerek yakmaya ve yağmalamaya başladılar. Silah sıkıyor, hakaret ediyorlardı. Evden çıkmalarını, teslim olmalarını istiyorlar. İçeridekiler önce evin odalarında saklanmaya çalıştılar. Evi yakmak için atılan paçavraları alıp dışarı atıyorlardı. Buna rağmen evin sergileri, perdeleri tutuşmaya başlamıştı. Evdekiler bulundukları odadan masa altlarına girmeye çalışıyorlardı. Mahmut Han'ın tabancası vardı. İlk geldiklerinde birkaç el ateş etti dışarıya. Ancak bu kadar kalabalığın ve bu kadar silahın olduğu bir yerde tek bir tabanca ile ateş etmek hiçbir işe yaramayacağı gibi saldırganları tahrik ederek daha vahim sonuçların doğmasına yol açar diye düşünüyordu Mahmut Han. Bu nedenle tabancayı kullanmıyor, kullanamıyordu. Belki bunları kızdırmadan kurtulmak mümkün olabilir diye düşünüyorlardı. Beni sen öldür. Ebe saldıranlar kapıyı zorluyorlardı. Kapı kırıldı kırılacaktı. Çatırtı sesleri geliyordu. İçeri girmeleri an meselesiydi. Mahmut Han'ın tabancası elindeydi. Kapının çatırtısı ortalığı kapladı. Doluştular içeriye, yakarak, yıkarak, vurarak. Ümmü Han içeri girenlere ve birkaç saatten beri yaşadıklarına bakarak bu olan bitenin ne anlama geldiğini görebiliyordu. Öldüreceklerdi kendilerini. Bunca kin, bunca nefret kimseye iyi şeyler yaptırmazdı. Bunu daha önce yaşadıklarından biliyordu. Köyde saldırdıklarında da böyle olmuştu. Çocuklarıyla birlikte aynı odanın bir köşesine sinmişlerdi. Mahmut Han ayaktaydı elinde silahıyla. Diğerleri birbirlerine kenetlenmiş vaziyetteydiler. Herkes ağlıyordu. Ümmü Han çocuklarının ağlamalarına dayanamıyor, daha çok ağlıyordu. Bugüne kadar onları hiçbir biçimde ağlatmamış, ağlamalarına yol açan hiçbir davranışa izin vermemişti. Şimdi onlar ağlıyorlardı ve Ümmü Han bir çare bulamıyor, onlara ağlamayın diyemiyordu. Gürültüyle kırılan kapıdaydı bütün gözler, kulaklar, tüm benlikler. Açılacak kapı ölüm kusacaktı. Kapıyla birlikte çatırdayan bir ailenin yaşamıydı ve gelen sesler kapının açılmasının iyice yaklaştığını gösteriyordu. Umutları iyice tükendi Ümmü Han'ın. Çocuklarıyla koyun koyuna oturuyorlardı. Onlara iyicene sokundu. Kollarını doladı, sıkı sıkı sarıldı, sardı onları kendisine. İşte tam bu anda verdi o kan donduran kararını Ümmü Han ve döndü kocası Mahmut'a. Bunlar bizi sağ koymayacaklar. Bizi ölümden beter kötülük yapacaklar. Çocuklarıma yapacakları kötülükleri görmeye dayanamam. Onlara bu fırsatı verme, beni sen öldür dedi. Bunları söylerken ağlıyordu ancak cümleler net ve açıktı. Gözyaşlarıyla ıslanan yüzü berraktı. Mahmut önce anlayamadı. Bir an durdu. Söylenenleri anladığında ise büyük bir şaşkınlık içine girdi. Yüzünü döndü, yüreği kabardı. Uygun olsa hüngür hüngür ağlayacaktı. Mahmut Han'da şok etkisi yaratan Ümmü Han'ın söyledikleri ve sözlerindeki kararlılığıydı. Bu kadarını beklemiyordu. Ümmü Han tekrar etti söylediklerini. Mahmut bunlar bizi sağ koymazlar. Bunların çocuklara yapacakları kötülükleri görmektense beni sen öldür yalvarırım dedi. Ağlaması az önceki gibi değildi. Hıçkırarak ağlıyordu Ümmü Han. Muhammed ve diğer çocuklar duyduklarına inanamıyor, anlayamıyorlardı. Mahmut'un gözlerinden yaşlar iniyordu yanaklarını ıslatarak. Kapı açılmış, içerisi dolmuştu saldırganlarla. Zorlanan kapı açıldığında ilk olarak Mahmut Han'ı dışarıya çıkarttılar döverek. Ümmü Han giden eşinin ardından bakarken masanın altında saklanan oğlunu gizlemeye çalışıyor, onu bekliyordu. Sonra Ümmü Han'ı saçlarından sürükleyerek çıkarttılar, arkasından da oğlu Muhammed'i. Mahmut Han'ın çocuklarından ikisi evdeydi. Çocuklardan 6 yaşındaki Günay, o katliam esnasında belki can havliyle, belki birilerinin telkiniyle 1 yaşındaki kardeşi Derya'yı sırtına alarak başka bir eve gitmişti. Yaşar adlı Türk Sünni bir komşuları o çocukları evine alarak kurtulmalarını sağlamıştı. Diğer çocuklar evde değil, her birisi bir taraftaydı. Evden çıkartılan Muhammed, Ümmü Han ve Mahmut Han evlerinin önünde esir alınmış durumdaydılar. Esirlere vuran vuranaydı, ölümüne vuruyorlardı. Ümmü Han oğlu Muhammed'e bir şey yapmasınlar diye yalvarıyor ve onlara Müslüman olduğunu göstermeye, ispat etmeye çalışıyordu. Bütün bildiği İslami bilgileri hissetmeden arka arkaya okuyordu. Kendisinin Sünni olduğunu, oğlunun adının Muhammed'in adı olduğunu belirtiyor ve anlatıyordu. Ben de sizin gibi Müslümanım, Sünniyim, namazı da bilirim, orucu da tutarım diye yalvarıyordu. Bütün bunları dinlemediler. Muhammed'e de, Ümmü Han'a da, Mahmut Han'a da sıktılar kurşunlarını. Üçü de vuruldu. Yan yana düştüler. Ümmü Han oğluna doğru yatıyordu. Muhammed diye sayıklıyor, ona ulaşmaya çalışıyordu. Mahmut Han yarasına baktı ilk. Kendine gelir gelmez yarasının derin olmadığını fark etti. Zorlanarak ayağa kalktı. Ümmü Han yakınındaydı. Sayıklar gibiydi. Ona baktı ve hızla Muhammed'e döndü. Muhammed'de ses çıkmıyordu, oğlu ölmüştü. Mahmut Han'ın yüreği yanıyor, yarası kanıyor, gözyaşları yağmur gibi akıyordu. Bir babayı kurşun yarası mı daha çok acıtır, oğlunun ölüsünü görmek mi? Eşi Ümmü Han da yaralıydı. Az ötede inliyor, sürünerek oğlunun yanına gitmeye çalışıyordu. Mahmut Han eşine doğru yürüdü, yaralı ayağını çekerek. Onu sırtına almak için uğraştı bir süre, zor bela alabildi Ümmü Han'ı sırtına. Hastaneye taşımak için yürüdü, oğlunu orada, sokakta ve cansız bırakarak. Yol boyu gözyaşlarını ve yarasından akan kanları döküyordu Mahmut Han. Ümmü Han kendisinden geçmişti. Hastanede bakmadılar, ittiler oradan oraya. Üstün körü bakan doktor onlara şehir dışına gitmelerini söyledi. Çıktılar oradan. Mahmut Han'ın aklı ve yüreği geride kalan oğlu Muhammed'deydi. Ne olmuştu acaba? Cenazesini gören olmuş muydu? Orada yatıyor muydu sahipsiz? Ümmü Han ne olacak? Kurtulacak mıydı? Beni öldür demişti. Ne kadar da kararlı ve netti bunu söylerken. Bunları düşünüyordu Mahmut Han. Muhammed'in cenazesini yakınları alıp gömmüşlerdi. Muhammed'in cenazesi paramparça edilerek tanınmaz hale getirilmişti. Kaşından gözünden tanıyabilmişlerdi ancak. Muhammed'in yokluğuna alışamadı Ümmü Han. Ümmü Han şehir dışında tedavi oldu. Bütün çabalara rağmen tam olarak iyileşemedi, yatalak kaldı. Doktorlar bu durumun değişemeyeceğini söylüyorlardı. Ümmü Han yaralarla ve yatalak yaşamaya alışamadı. Oğlunun yokluğunu kabul edemiyor, öldürülmüş olmasına alışamıyordu. Yaşadıkları onun bütün yaşam sevincini yok etmişti. Genç kızlarını kendi eliyle gelin edememiş, oğullarına gelin getirememişti. En küçük çocuğu henüz 1 yaşında bile değildi. Kararını vermişti. Eşi Mahmut Han'a söyleyemiyordu ama birçok insandan bu konuda yardım istemeye başlamıştı. Artık dayanamıyorum diyordu. Kocasını yanıma gel diyor, yanına çağırıyordu. Ona kızlarıma, çocuklarıma iyi bak diyerek başlıyordu ağlamaya. Sonra ağaçlar çiçeğini açtı, ben bir çift yiğide gelin getiremedim diye başlıyordu yürek sızlatan ağıtlar yakmaya. Kızlarına güzel elbiseler giydirip onları seyretmeyi seviyor, bundan zevk alıyordu. Öldürülen oğlu Muhammed için yiğidimin yanına kimsenin mezarını koymam, kendi mezarımı yaptıracağım diyordu, öyle de yaptı. Daha fazla çekemedi oğlunun hasretini, dayanamadı onun yokluğuna ve bir gün yatağında ölü bulundu. 2 katlı evleri ve bakkal dükkanları vardı Ümmü Han'ların, ayrıca başka bir evleri daha vardı. Mahmut Han katliamdan sonra Maraş'ta yaşamıştı bir süre. Bu arada evlerini terk etmeye zorlanmış, defalarca taciz edilmişlerdi. Oğlu Günay Maraş'ta okurken sürekli olarak baskılar yaşamış, rahatsız edilmişti. Bunlarla yetinemeyen katliamcılar Mahmut Han'ı rahatsız etmek için aşağılık ve ahlaksız yöntemlerle tacizlerini sürdürmüşlerdi. Böylece Mahmut Han hem göçmeye zorlanmış hem de mülkleri elinden alınmaya çalışılmıştı. Mahmut Han'ın göçmesi için birçok oyun oynanırken bir yandan da mülklerini ucuza bırakıp gitmesi için ayrıca belediye eliyle zorlamalar yapılmış, çeşitli evrak sahtekarlıklarıyla Mahmut Han'ın mülkleri ucuz yolla gasp edilmiş ve göçmek zorunda bırakılmıştı. Nazım Tosun Tercan, 128 yaşında. Nazım dede mahallenin en yaşlısıydı. Bunca yıl yaşamış olmak hem kolay değildi hem de herkese nasip olmayacak bir şeydi. Nasıl geçti bu kadar yıl? Herkes bunu merak ederdi. Halbuki işin bir başka yönü daha vardı. Bu kadar yıl yaşamış olmak demek, bir o kadar da zulüm görmüş olmak demekti, baskı görmekti. Padişahların devrini bile biliyordu. Emeğiyle geçimini sağlamıştı. Kimsenin malında gözü olmamış, kimseye zarar vermemişti. Ancak bu kadar yıl içinde gün yüzü de pek görmemişti. Çok zulüm görmüştü. Yaşadığı o kadar yılın sonunda aklında kalan tek gerçek buydu. Uzun süredir evden çıkamıyor, istediğini yapamıyordu. Artık yapabileceği bir şey yoktu. Tecrübelerini gençlere aktarmaktan başka. Torunlarının çocukları etrafına toplanıyor, ondan bunca yılı nasıl yaşadığını sırrını öğrenmeye çalışıyorlardı. Ne çok şey biliyordu Nazım dede, hem de yıllar öncesine ait bilgileri, yaşanmışlıkları dün gibi hatırlıyordu. Bir bilgi küpüydü sanki. Nazım dedenin masal tadında anlattıkları, dinleyenlerden bazıları için bilinmeyen şeyler değildi belki. Ancak onları Nazım dededen dinlemek başka bir güzellikti. Dersimi, Koçgiri'yi ve diğer isyanları. Daha yakın tarihlerde yaşanan benzer zulümleri hepsini biliyordu. Duyduklarını duyduğu gibi kendisinin yaşadıklarını bütün ayrıntılarıyla aktarıyordu. Nazım dede buralara neden geldiklerini, nasıl geldiklerini, neler yaşadıklarını bir bir anlatıyordu. Beklenmedik bir günde beklenmedik şekilde kaldırılmışlardı yataklarından. Geceydi ve mevsimlerden ilkbahardı. Nazım dedenin aklında kalan kuzularının olduğuydu. Ne çok severdi kuzularını. Evlerinden çıkarıldılar. Başka bir yere gidecekleri söylenmişti. Neden diye sormadı kimse. Nazım dede de öğrenemedi bunun nedenini. Sorgusu yapılamadı bu zulmün. Hangi uğursuz kararla yurdumuzdan, toprağımızdan kopartılıyoruz diyemediler. Sorular divana kaldı. Düştüler bilinmez diyarların yollarına. Yıllarca koynunda saklandıkları dost dağlar yol vermez oldu. Azgın sulardan geçilemedi, engeller aralarından bazılarını aldı. Bilinen, ziyaret edilen bir mezarları olmadı. Arkada bıraktıkları yaşlıların, çocukların, hastaların. Her hayattan kopanı, bilinmedik diyarlarda, çöllerde bir mezar kazıp gömdüler. Üzerine bir taş koydular, içinde bir insanın olduğunun bilinmesi için. Bunun adına mezar dediler. Başka da koyacak bir şeyleri olmadı. Kendileri de arasalar, bulamazlar o mezarları. Bir mezar bilinmiyor, ziyaret edilmiyorsa ne anlamı olabilir ki? Her şey bir yana da mezarlarının bilinmez olmasını onca yılı geçtiği halde unutamadı Nazım dedi. Bu nasıl bir aşağılama, nasıl onursuzlaştırma halidir der dururdu her konu açıldığında. Mezarları olmayanların kökleri yoktur. Bizim ölülerimizin mezarlarının kaybolmasını bunun için istiyorlar. Ne yapın edin, mezarlarınızı kaybetmeyin. Maraş'ta Ahır Dağı'nın eteğinden ölüm yağdırıyordu birileri. Zulüm yeniden hortlamıştı. Kaç günden beri devam eden saldırılar akşamdan beri daha yaygın ve yoğun olarak sürdürülüyordu. Nazım dedenin hiçbir gelişmeden haberi olmamıştı. Mahalleden gelen gürültüleri sormuş, bir şey yok demişlerdi. Ancak mahalleye saldırılar başladığında ve gizlenemez duruma geldiğinde Nazım dedenin bilgisi oldu katliamdan. Nazım dede Maraş'ta başlayan katliamı öğrenince tecrübelerinden kalma bir duygu ile irkildi. Biliyordu zalimlerin neler yaptıklarını, neler yapabileceklerini. Etrafına bakındı, kalkmak istedi, kalkamıyordu. Birilerini aradı yardımcı olsunlar diye, torunu geldi, tuttu Nazım dedenin elinden, birlikte balkona çıktılar. Oradan izliyordu Nazım dede olan biteni. Öfkesi doruktaydı. Bir asrı aşkın yaşamında onca zulüm, onca acı, onca eziyet görmüşlerdi. Şimdi bir ayağı çukurdayken bile aynı zulmü yaşamaktaydı. Babası bu zulmü yaşarken çocuktu Nazım dede. Yıllar sonra bir kez daha aynı zulmü yaşarken torunları kendisini saldırılardan sakınmaya çalışmaktaydı. Buna isyan edilmeyecekse neye isyan edilirdi? Bu zulme dur denilmeyecekse insanca bir yaşamdan söz etmek mümkün müydü? Yüzyıllardır süren bu düşmanlık bitmeyecek miydi? Sorular öfke eritiyor, çaresizlik öfkeyi büyütüyordu. Ağlıyordu Nazım dede. Ses çıkartmadan ağlıyordu. Gözyaşları düşüyordu balkonun betonuna. Yanındakiler bakmadılar, görmediler önce. Sonradan fark ettiler ağladığını. Sakinleştirmeye çalıştılar. Teselli sözleri ettiler. Ellerinden tuttu torunlarından birisi. Yanaklarından öptü neden ağladığını sorarak. Nazım dede hiçbir şey söylemiyor, durmadan ağlıyordu. Giderek sesli ağlamaya, hışkırmaya başladı. Hışkırıklarına da, gözyaşlarına da hakim olamadığı belliydi. Nazım dedeyi ağlatan, kafasının içinde dönüp duran sorulardı. Neden bize bunları yapıyorlar diyordu durmadan. Bu sorudan başka soru çıkmıyordu ağzından. Biraz sakinleştiğinde, yüzyılı aşkındır tanığım zulme. Bizim gibi zulüm altında yaşayan var mı başka, dedi. Belli ki yüreği yanıyordu. Belki de bugüne kadar paylaşamadığı bütün acıları ayaklanmıştı. Bütün yaşadıklarının gözlerinin önünde canlandığını söylüyordu. Bu arada sokakta katliam yaşanıyordu. Evler yanmaya başlamıştı. Şehrin görülebilen her tarafı yanıyordu. Yürek burkan acı inlemeler geliyordu komşulardan. Saldırganlar ise zafer naraları atıyor, kim ve düşmanlık çığlıklarıyla dolaşıyorlardı ortada. Aşağıdan hangi komşunun evini yaktıklarını, hangi komşuya saldırıldığını anlayabiliyordu Nazım dede. İnleyen, acı çeken bir ses duyduğunda tahmin yürütüyordu. Bu falancanın sesi diye. Birbirlerini uzaktan da olsa seslerinden tanıyacak kadar yakınlardı. Aynı aile gibiydiler. Nazım dede bu mahalledekilerin çoğunun doğumunu biliyordu. Kaçını ev vermiş, kaçının düğününde kirbi olmuş, kaçını ev yapılmasında ön ayak olmuştu. Şimdi neler oluyor, kim bilir hangi komşu öldürülüyordu. Torunları Nazım dedeyi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Bu amaçla tanıdığı komşularına saldırılmadığını söylüyorlardı. Ama o her şeyi görüyor, anlıyordu. Onun yıllara dayanan içgüdüleri, tecrübeleri neler olduğunu bilmesini sağlıyordu. Dersimi yaşamıştı, Koçgiri'yi dinlemiş, duymuştu. Ermenilere yapılan soykırımın hikayelerini biliyordu. Bütün bunlardan dolayı devletin yapabileceklerini tahmin edebiliyordu. Aynı anda daha Nazım dede balkonda otururken evin içine balkona taşlar atılmaya başlandı. Taşlardan hemen sonra silahlar sıkıldı, ateşli paçavralar düştü içeriye. Atılan taşlı paçavraların Bazıları balkona düşüyordu. Ev halkı hemen sağa sola koşturdu. Nazım dede içeri alınamamıştı. Evin içerisine atılan paçavralar evi tutuşturmuştu. Evdekiler yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Nazım dede, göğsüme bir ağrı girdi dedi aniden. İçeri götürüp yatağına koymak istediler. Eli göğsünde kıvranıyordu. Oturduğu sandalyede balkonun beton zeminine düştü. Çıkan ses dışarıdaki gürültüye karıştı. Yerde büzüşmüş halde Nazım dedenin sesi kesilmişti. Belli belirsiz bir hırıltı duyuluyordu. Çevresine toplandı ev halkı. Torunlarından birisi nabzına baktı. Nabız yoktu. Birisi hastaneye götürmekten söz etti. Diğerleri biliyorlardı bu saldırının ortasında hastaneye gitmenin imkansızlığını. Bir daha baktılar nabzına. Nazım dede ölmüştü. Dışarıdan atılan taşlar balkona düşüyordu. Evin birçok yerinde yangın çıkmıştı. Nazım dedenin yanaklarından akan gözyaşları kurumuş, izi kalmıştı. Balkonda yatan cesedi içeri alındı hızla. Herkes Nazım dedenin başındaydı. Dışarıda saldırılar devam ediyordu. Nazım dedenin ölümü saldırıyı unutturmamıştı. İçlerinden biri bağırdı. Evi söndürelim. Dağıldılar. Bir köşede başlamış olan yangını söndürmek için. Hem yangınla uğraşıyorlar hem de Nazım dedelerini düşünüyorlardı. Ağlıyordu herkes. Bir çınar devrilmişti. Hayatlarının gerçek çınarıydı Nazım dede. Ona ne kadar bağlandıklarını, ne kadar ihtiyaçları olduğunu o öldüğünde daha iyi anlamışlardı. Nazım dede bir evin çınarı değildi sadece. Bir halkın, bir inancın çınarıydı. 100 yılı aşan bir ömür sürmüştü Nazım dede. Bir halkın 100 yıllık tarihinin tanığı ve mağduruydu. Katliamlar görmüş, yaşamıştı. Hele son 50 yıldan beri yaşananların hepsini bir bir biliyordu. Duyduklarını hafızasına kaydediyor, yaşadıklarını yüreğine nakşediyordu. Dersim katliamı yaşandığında hareket kabiliyeti sınırlanmış bir yaşlıydı. Bütün haberleri dinliyor, en küçük ayrıntıyı bile kaçırmıyordu. Yapılan zulmü dinledikçe, duydukça yüreği kanıyordu. Yaşına bakmadan hüngür hüngür ağlıyordu. Katliamlar bitmedi. Dersim'den sonra da devam etti. Nazım dede bütün bu katliamları duydukça ağladı, dinledikçe ağladı. Katledilen bebelere, işkenceyle öldürülenlere, onuru kirletilen kadınlara ağlıyordu. Nazım dede yine aynı nedenlerden dolayı bir kez daha yeni bir katliam daha gördü ve yaşadı. Bu katliam Nazım dedenin öldürüldüğü Maraş katliamı oldu. Nazım dede kendisinin de bir katliamda öldürüleceğini biliyor muydu acaba? Ya da böyle bir ihtimal gelmiş miydi aklına? Maraş katliamı olduğunda Nazım dede yapılanın bir katliam olduğunu bilmiyordu. Yaşlıydı, kimse anlatmamıştı. Önce Nazım dedenin sorularına kaçamak cevaplar vermişlerdi, sonrası ise biliniyor. Nazım dede Maraş katliamında katledilen şehitlerden birisi oldu. Katliamlar yaşadı, katliamlar gördü, katliamlar duydu ve katliamda öldürüldü. Devlet Nazım dedeyi saldırı esnasında katledilenlerden saymadı ve kayıtlara yaşlılıktan ötürü kalp krizinden öldü diye geçti. Kimse Nazım dedenin katili olarak yakalanmadı, kimse Nazım dedenin katili olarak yargılanmadı. Ancak bu saldırılara karşı Yörükselin mahallesinin halkı canını dişine takarak büyük bir direnişle cevap vermiştir. Yörükselin halkının bu kararlı ve büyük direnişini beklemeyen ve bu direniş sonucunda dağılmak zorunda kalan katliamcılar, böylece tümden yok etmeyi amaçladıkları Yörükselin'e giremeden dağılmak zorunda kalmışlardır. Bu direniş esnasında direnişçilerin en önünde yer alanlardan biri olan Hüseyin Acar'ın elindeki dinamit zamansız patlamış ve Hüseyin'in eli kopmuştur. Basından ve dosyadan. Ali Şükran Havuç, Afşin Örenli 1317. Ali Şükran Havuç ilk başta kimin neden saldırdığını bilmiyordu. Gelişmelerden yeni haberi olmuştu. Tüm mahalle halkı gibi yaşamın dayattığı sorunlarla boğuşuyordu o da. Yıllarca devletin zulmüne uğramış, devlette hiç barışık olamamıştı. Onun için hayata dahil olmaya da gecikmiş, hayata geç başlamıştı. Bir gün akşam eve geldiğinde mahallede alışılmadık bir kalabalık olduğunu gördü. Öldürülen öğretmenler için cenaze töreni hazırlıkları yapılıyordu. Yörükselin mahallesindeki kalabalık cenaze törenine gelen kalabalıktı. Üzülmüş, canı sıkılmıştı ama o kadar. Sabah olduğunda Ali Şükran Havuç törenle hiç ilgilenmemiş, kalabalığın içinden geçerek işine gitmişti. Yaşlıydı, işine bakması gerekiyordu ve öğretmenleri tanımıyordu. O gün akşam yine mahallenin tekin olmadığını gördü. Hastanenin yanında büyük bir kalabalık birikmiş bağırıyordu. Üstelik bunlar hiç tanıdık değillerdi ve düşmanca bir halleri vardı. Mahallenin içinde bir huzursuzluk vardı. Yolun üstündeki her gün işten geldiğinde uğradığı kahveye uğradı. Herkes oradaydı. Olanları anlatıyor, tartışıyorlardı. Ali Şükran da böyle öğrendi olan biteni. Canı daha çok sıkıldı. Ne olacaktı şimdi? Kaygılar, tedirginlikler sardı her tarafını. Eve gittiğinde aynı kaygılar yaşanıyordu. Bir gün önce öğretmenler öldürülmüş, dün de öğretmenlerin cenaze törenine saldırılmış, bu saldırıda büyük ihtimalle asker kurşunuyla 3 saldırgan öldürülmüştü. Hastane önünde toplanmış olan kalabalık, öldürülen bu saldırganların cenazeleri için gelmiş ve yarın sabah yapılacak cenaze töreni için bekleyen kalabalıktı. Aslında yarın sabah başlayacak olan katliamın uygulayıcılarıydı, demek daha doğrudur. Gece boyunca dışarıda, hastanenin önünde sürekli bir saldırı havası estiriliyordu. İntikam içeren sloganlar, tehditler, hakaretler sabaha kadar devam etti. Sabah olduğunda Ali Şükran Havuç'un evinde herkes ayaktaydı. Gençlerde tepki ve öfke, yaşlılarda kaygı ve tedirginlik vardı. Katliam saldırıları başladığında Ali amca çevresine sükunet telkin ediyordu. Sakin olun, bir şey olmaz diyordu. Bir şey olup olmayacağını bildiğinden değil, ortamı yetiştirmek için böyle söylüyordu. Öbür taraftakilerin de bu saldırıları uzun süre sürdürmeyeceklerini düşünüyordu. Olan bitenin geçici bir durum olduğunu sanıyordu. İlerlemiş yaşının verdiği güvenle çıktı saldırganların karşısına. Kendisine, yaşına hürmeten bir şey yapmayacaklarını sandı. Karşısına ilk çıkanlar hep birden yapıştılar yakasına. Ne olduğunu anlayamadan başladılar vurmaya. Bunu yapmamaları gerektiğini söylemek istemişti oysa. Onların, yaşlı birisinin nasihatlerini dinleyeceğini düşünmekte ne kadar büyük bir hata yaptığını anladığında artık olan olmuş, olaylarsa önlenemez noktaya gelmişti. Durumun düşündüğü gibi basit bir iş olmadığı ortadaydı. O zaman aklına geldi bundan önce yaşanmış katliamlar. Biliyordu o katliamlarda neler olduğunu ve biliyordu o katliamlarda devletin ne yaptığını. Üstelik bulunduğu ortamlarda bu bildiklerini anlatıyordu durmadan usanmadan. Bu devlete güvenilemez diyordu. Bütün bu bilgi ve tecrübesine rağmen şimdi olanları anlayamamış, yanlış değerlendirmişti. Kendisine kızıyordu bu kadar kolay aldandığı için. Nasihat etmek istediklerinden birisi aç ağzını diyerek kafasına silah dayamıştı. Bir yandan da ağzını açsın diye çenesini geriye doğru itiyordu. Belki torunu yaşındaydı bunları yapan, kendisine saygı da göstermiyordu, değer de vermiyordu. Hiç düşünmemişti bu pozisyonda yakalanacağını. Ağzını açarken bilinçli bir hareket içinde miydi, yoksa bulunduğu durumun yarattığı bir refleks miydi anlayamamıştı. Nasıl olsa öldüreceklerdi. Bari daha iyi ölseydi. Demek ki insan katilinin emrine giriyormuş böyle durumlarda. Böylece kurtulacağını sanırken daha kötüsü de olabiliyormuş. Ali Şükran Havuç ağzını açtıktan sonrasını hiç hatırlamadı. Ağzına sıkılan kurşunla yere yığılmıştı. Silahı tetikleyen ile yanındakiler hep birden Ali Şükran amcaya rastgele vurmaya devam ettiler. Kimi olanca gücüyle bir tipik savurdu, kimi kırma tüfeğinden bir mermi boşalttı hareketsiz yaşlı bedene. Bırakıp giderlerken biri daha gitti diye şakalaşıyorlardı birbirleriyle. Ali Şükran'ın vurulduğunu gören komşuları evlerinden çıkamıyorlardı. Çaresizlik içindeydiler. Çaresiz olmak daha çok kahrediciydi. Yaşlı bir insanın aşağılanarak vurulması karşısında hiçbir şey yapamamak, bunca vahşi bir zulme karşı koyamamak, insani özellikleri kaybolmamış herkesi en derinden yaralamaktaydı. Bu durumu yaşayanların hepsi yüreklerinin kanadığını hissediyorlardı. Aslında herkes bir biçimde yaralanıyordu. İnsanların onuru çiğniliyor, kişilikleri rencide ediliyordu. Ali amcaya vurulan her tekme, ona sıkılan her kurşun büyüyerek yüreklerine doluyordu. Vicdan kanıyor, insanlık kanıyor, huzur, asalet kanıyordu. Dayanışma yaşanamıyordu. Herkes yaşıyor olmaktan dolayı derin bir suçluluk duygusu içinde kıvranıyordu. Yaşamanın utanca dönüştüğü bir yerdeydi herkes. Yarın onlara sorulduğunda nasıl anlatacaklardı dostlarına vurulduğunda tepkisiz kaldıklarını ve komşuları Ali Şükran amcaya karşı komşuluk hakkını yerine getiremediklerini nasıl izah edeceklerdi? Bu soruların baskısı altında olanların kimileri de yaşananları görmemek için saklanıyor, dışarıya bakmamaya çalışıyordu. Kolay değildi, bir katliam yaşanıyordu, can pazarı vardı. İnsanlar kendilerini ortaya koyamıyor, bundan dolayı utanıyorlardı. Utanılacak bir iş yaptıklarını düşündükleri için de yaşama sevinçlerini kaybediyorlardı. Ali amcayı vuran kalabalık dağıldığında en yakınlardaki evlerden tek tek insanlar çıkmaya başladılar. Korkarak, tedirginlikle bakındılar etrafa. Güvenlikte olduklarını anladıklarında yavaş yavaş Ali amcaya yaklaşıyorlardı. Yanına gittiklerinde Ali amca hareketsiz yatıyordu. Ağzından akan kan yere sızıyordu, görünüşe bakılırsa ölmüştü. Emin olmak için nefesini kontrol ettiklerinde henüz ölmediğini fark ettiler. Artık daha cesarete sahip çıkmaya başladılar. Önce Ali amcanın kendisine gelmesi için akla gelen ilk yardım hareketleri yapıldı. Ali amca da bu çabalara cevap vererek daha belirgin nefes almaya ve küçük küçük tepkiler geliştirmeye başlamıştı. Kucaklayıp bir eve taşıdılar. Girişteki kilimlerin sergilerin üstüne yatırdılar. Bir yastık koydular başucuna. Su vermek istediler. Ağzı kan doluydu, açamıyordu. Ağzındaki kanı boşaltmaya çalıştılar. Kan durmuyordu. Onu bir an önce hastaneye götürmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Eğer hastaneye götürülmezse Ali amcanın yaşaması mümkün değildi. Ali amca uzun bir hastane ve tedavi sürecinden sonra ağzının yarasıyla yaşamak zorunda kaldı. Silahla insan öldürmek cinayettir, katliamdır. Ya insanı yakalayıp zorla ağzını açtırıp silahın namlusunu ağzına sokarak patlatmak nasıl bir caniliktir? Hangi kin, hangi nefret buna yol açabilir? Bir yerde bunca kim varsa orada insana dair ne olabilir ki? Böylesine derin, köklü ve süreklilik arz eden bir düşmanlık nasıl var edilebilir, nasıl yaşatılabilir? Kimse böylesine tarihi bir düşmanlığı, toplumsal farklılık gibi son derece doğal ve masum bir olguyla izah etmeye çalışmamalıdır. Toplumsal farklılıklardan derin ve tarihi düşmanlıklar yaratanlar egemen siyasal yapılardır. Ali Şükran Havuç katliamdan sonraki hayatını yaşamdan saymadı hiçbir zaman. Böyle bir yaşama yaşam demenin mümkün olmadığını düşünüyordu. Hep öfkeliydi, kızgındı, hiç affetmedi. Bunu yapanları da, bunu önleyemeyenleri de, bu katliama karşı halkın gücünü ortaya koyamayanları da. Ve her gün kahretti bunu yapanları. Özlenen eşkıyalık günleri. Ali Havuç 1920-1930 döneminin koşullarında silahlı bir yaşam sürdürmüş, eşkıyalık yapmıştı. Silahın zulme karşı direnişte nedenle önemli olduğunu iyi biliyordu. O yıllarda bir grup arkadaşıyla birlikte dağlara mesken tutmuşlardı. Devletin zulmüne boyun eğmektense dağlarda dolaşmayı tercih etmişlerdi. Çoğu zaman gençliğinde yaşadığı eşkıyalık günlerini hatırlıyor ve daha çok kahroluyor, daha çok hayıflanıyordu bulunduğu durumdan dolayı. O günleri hatırladıkça bu katillerin bir şey yapmayacaklarını düşünmekte ne kadar büyük bir hata yaptığını görüyor ve şaşıyordu. Bazen kendisine de kızıyordu, hem katillerinin dediğini yaptığı için hem de en başından itibaren olanları basite aldığı, katliamcıların gerçek niyetini anlayamadığı için. Nasıl oldu da onların ne kadar cani olduklarını göremedim der, gözleri dolardı. Eski günlerdeki gibi alsaydı eline bir silah, kendisini korumaya çalışsaydı daha iyi olmaz mıydı diye düşünüyordu çoğu zaman. Bu düşüncelere daldıkça yaralanmış olmasına değil, herhangi bir karşılık verememiş olmasına, dahası intikamını alamayacak olmasına üzülüyordu. Bu yara ve bu acı onu daha fazla yaşatmadı. Ali amca birkaç yıl dayanabildi bu yürek kanatan yaraya. Ali Şükran Havuç'u vuranlar açığa çıkartılmamış, yargılanamamışlardır. 5. ayrımın sonu, sayfa 89.